Ayrım 2. 4. Kısım. Karanlıkta geçinin yarım mil kadar ötesinde Kleon İon yalılarla karşılaştı. İçerinden biri topallıyor, bir diğeri boynundan akan kanı durdurmaya çalışıyordu. Kleon kendi giysisinden yırttığı parçalarla adamın yarasını sardı. Ardından karanlığa kulak kesildiler fakat gece artık sessizliğe bürünmüştü. Lakin yine de hala yakınlardan bir yerden dört nala koşturan bir atın nal sesleri geliyordu. Efendiler, sadece geçinin oradan beri koşturmaktan değil, çarpışmaktan da nefes nefese kalmış Kleon dinledi. Yalnızca bir tane, karnını deleceğim hayvanın. Elinde kısa kamasıyla eğilip toynak izini takip etmeye başladı. Hayvan onun iki büklüm bedenini görünce tehlike hissiyle kişnedi. Kleon ortalıkta herhangi bir efendi görmedi. Gördüğü sadece titüldü. İber yalı parıldayan dişlerde sırıtıyordu. ''Askerin birini attan aşağı çektim ve taşla beynini paramparça ettim.'' dedi. Miğferi kabuk gibi çatırdayıp yarıldı. Sonra da onun atını aldım. ''Ya Brennus?'' ''Brennus öldü.'' dedi Titrol. ''Onun öldüğünü gözlerimle gördüm. Tıpkı diğer Galyalılar gibi. Onlar da öldüler. Ve şüphesiz tanrısız adamlar olarak cehenneme gittiler.'' ''Onlar kahramandı.'' dedi İonyalılardan biri, bir katip, hızla kaçmış zayıf bir adam. ''Böyle adamlar bir zamanlar Yunanistan'da özel olarak yetiştirilirdi.'' ''Müthişti yiğitlikte, kaybolup gitmiş Batı Adası'nın adamları.'' dedi Titul kendini kaybederek. Kleon atın yelesini kavradı. İonyalılar arkadan seyirttiler. Karanlık birazcık aydınlanmaya, ortalık tatlı bir görünüm almaya başlamıştı. Beyaz ve pırıl pırıl yıldızlar sökün etmişti zira. Yamacın tepesinde bir kurt uludu uzun uzun ve insanın içine işleyen bir sesle. ''Kurtlar gecikti bile.'' dedi Titül. ''Sürüler sahipsiz.'' Tekrar o uzun uluma sesi yükseldi. Vahşi, soğuk ve merhametsiz. Yalnız bir kurttu. Başka bir hemcinsi cevap vermedi ona. Aniden Greklerden biri sendeleyip yere yuvarlandı. Titül atını durdurdu ve geriye doğru yönelen Kleon adama doğru eğildi. ''Neyin var?'' diye sordu. Sonra onun tepenin zirvesinde Delos limanından söz eden genç adam olduğunu gördü. Şimdi dudaklarının arasından verdiği nefese kanlı bir köpük eşlik ediyordu. Hadım delikanlının başucuna çökerek onun ağzını sildi. ''Göğsümden yaralandım fakat sesimi çıkarmadım. Beni arkanızda ölüme terk etmeyesiniz diye. Yalnız, karanlıklar içinde bir köle gibi.'' Öksürdü ve bir şeyler mırıldanmaya başladı. Dudaklarından kırık bir Grekçe dökülüyordu. Yunanistan'ı hiç görmemiş olsa da. Ağzından süzülen köpük ılık bir akıntıya dönüştü. Birden Kleon'un kolunu sımsıkı kavradı. ''Ah, deniz!'' O zaman Kleon onun öldüğünü anladı. Ve keder yüklü korkunç bir öfke kaynamaya başladı donmuş yüreğinin ortasında. Fakat erkekliğini kaybetmiş bedeninde hiç gözyaşı kalmamıştı. Kleon, Titul ve dört İonyalı kölelerin kampına vardıklarında neredeyse şafak sökmüştü ve inceden çiseleyen yağmurun arttırdığı sabah soğuğu kendini iyice hissettiriyordu. İki kez yollarını kaybetmiş, dar ve derin vadilerden akan dere boylarında veya sazlıklarda dolanıp durmuşlardı. Kampı şanslarının yardımıyla tesadüfen buldular. Hatta önce oranın kamp olduğunu da anlayamadılar. Zira ateşler çoktan sönmüştü ve ortalıkta ne bir nöbetçi, ne kazılmış bir siper, ne de bir çit engel vardı. Köleler doğu dünyasından adamlardı ve sular damlayan Frank incire ağaçlarının altında titreyerek rüyalarıyla uyuşmuş halde uyuyorlardı. Fakat biri uyanıktı ve adam kampın sınırında sızlanmayı andıran ıslıklı bir Latince ile onlara kim olduklarını sordu. ''Bizler köleyiz.'' dedi Kleon, şafak vaktinin alacakaranlığında gözleriyle onu süzerek. ''Özgürlüğü ve boş karınları arıyoruz. Tabii bir de söylemeye gerek yok ki bir gladyatör grubunu.'' Adam elinde bir balta tutuyordu. Artık sular damlayan yaprakların altından çıkmış, asık bir suratla Kleon'a bakıyordu. Greg önünde sağlam yapılı siyah saçlı, kıvır kıvır sakallı, kıvrık burunlu, saçları kadar kara parlak gözleri tehditkar bakışlarla dolu bir adam görüyordu. Adam üzerine uymayan ve kenarındaki işlemeden bir senatöre ait olduğu anlaşılan bir toga giymişti. ''Eğer boş karınları arıyorsan yanlış yöndesin. Zira buradaki obur domuzlar ganimet olarak aldığımız şarapla gırtlaklarına kadar dolu.'' Kapualı gladyatörlere gelince sonunda teslim oldular ya da öyle söyleniyor. Kendilerine önderlik eden bir Trakyalı'nın ihanetine uğradılar. Hadım omzunu silkti. Öyleyse biz de gladyatörleri aramıyoruz. Aptallar kendilerine Trakyalı bir vahşiden başka lider bulamamışlar mı? Peki sizin lideriniz kim burada? Sakallı adamın tehditkar bakışları deldi sabahı. Lider benim. Yehova bana akıl versin, bunların yarısı. Eliyle ağaçların altında birbirine sokulmuş yatan belli belirsiz insan gruplarını işaret etti. Brindisium'dan yeni gelmiş ve Latince konuşamayan Bitinyalılar. Dipnot, Bitinya, bugünkü Bolu, Bursa, Kastamonu illerinin bulunduğu yöreyi içine alan bölge. Çevirenin notu. Ben ve zayıf Krasus'un 20 ev kölesi onları özgürleştirdik. Başlarındaki muhafızları bataklıkta Tonga'ya düşürdük ve boğazladık. Bu güzel, ben Korintli Kleon, bir Grek. Bu kötü, zira Grekleri hiç sevmem. Ben Kadeşli Gershom, bir Ferisi ve Yahudi. Yanneus ve onun Helenistik rahiplerine karşı ayaklanan Gershom ben Saballat, Hasidim bayrağını iki kez yukarı kaldırmış ve iki kez yenilgiye uğramıştı. Dipnot, Hasidim Hristiyanlık öncesi ortaya çıkmış Yahudi şeriatına ödünsüz bağlılığı öngören bir Yahudi tarikatı. Fakat Kadeş'i çevreleyen dağlarda öylesine sert bir direniş sergilemişti ki, kral ona bir azatlık bahşetmek zorunda kalmış, ardından da onu rahat bırakmıştı. Gershom kenara çekilip çiftliklerini ekip biçmeye yönelmiş, kendini sinagogun Ochian gizemlerine vurur olmuştu. Bu faaliyetler ona taraftarlarını kaybettirdi. 2 yıl içinde Yanneus öldü ve dul karısı Salome Alexandra Kudüs'te hükümdar oldu. Durumdan ilk zarar görenlerin arasında Gershom da vardı. Sinsice tutuklanıp Suriye'de köle olarak satıldı. Oradan Roma'ya, sonra Marcus Licinius Crassus'un evine geldi. Gladyatörlerin ayaklanmasına dair haberleri duyduğunda köle olalı henüz 1 yıl bile olmamıştı ve demir gibi morali sadece biraz yumuşamıştı, o kadar. Ve arkadaşlarını hemen harekete geçirdi. Şimdi Kleon'a karşısında duran pislik içindeki Gray'e bakıyordu. Yüzünden o eskiden gelen güçlü putperest nefreti akıyordu. Köle olunca unutup gittiği bu nefret şimdi sönmekte olan közlerin yeniden ateş alması gibi tekrar alevlenmişti. Fakat aynı zamanda bu Grey'in tuhaf bir cazibesi de vardı. Alevler yine aşağı indi. Gözlerinde tehditkar bakışlarla Gershom bir elini kaldırıp başına ve kalbine götürdü. Kleon karşılık verdi ve ardından Titul ve İonyalıların bakışları önünde iki adamın elleri birbirine doğru gitti. Fakat sonra Gershom çaktırmadan elini elbisesine sildi. Bir putpereste dokunmanın kirlenme demek olduğunu hatırlamıştı. ''Bu bir İberyalı,'' dedi Kleon, elini arkadaşlarına doğru uzatarak. ''Bunlar da İonyalı.'' ''Şu örtülerin altında Grek şarabı var,'' dedi Yahudi. ''Ve murdar et, yiyin eğer açsanız.'' Titul ve İonyalılar yere çöktüler ve sıkı Grek şarabından içip ısındılar. Önce nefesleri kesildi ve ağızlarından boğulur gibi sesler çıktı. Şaraba alışkın olmayan köleler de onlar. Açlıktan ölmüşlerdi. Pişmiş eti elleriyle parçaladılar. Kleon da etten aldı fakat aç olmakla birlikte az miktarda almıştı ve sakin sakin yiyordu. Zira onun kötürüm bedeninde açlık bile tanımış olduğu şehevi arzuların soluk bir hayaletinden başka bir şey değildi. Köle veya özgür, bu asla değişmeyecekti. Bu düşünce bir anlığına dudaklarını buruşturdu. Sonra gümüş bir kupayı şarapla doldurdu ve bir kenara çekilmiş Gershom'un yanına gitti. ''Bu kupanın işçiliği çok iyi,'' dedi. ''Onu zayıf Krasus'un kilerinden yürüttüm,'' dedi Gershom keyifsizce. ''Onun kaybolmasından dolayı köle başını çarmıha gelecektir. Tabii eğer herif kaçmazsa. Ki kaçacağını sanmıyorum, zira ahmağın tekidir.''
''Ona neden zayıf?'' diyorlar.
''Ruhu zayıf,'' dedi Gershom. ''Herhalde sürekli Şeol'un, yani ölüler diyarının, yani cehennemin kuytuluklarında uluyup duruyordur.''
Az konuşan temkinli bir adam. Gray'in ona yönelik ilgisi giderek artıyordu. Yahudi Kleon'a bakarak uzun kahverengi parmaklarıyla sakalını taradı ve Kadeş'i hatırlayıp iç çekti. Anıların, yüreğin ve ruhun hep beraber demirden bir zırhın içine tıkıldığı düşüncesi geçti zihninden. Soğuk bir neşeyle şarabını içen Kleon alaycı bir incelikle sordu. ''Senin cehennemini duymadım. Ayrıca az evvel bilinmedik bir tanrıdan da söz ettin. Neydi adı?''
''Yehova, tek tanrı. Sizin Grek ve Roma tanrılarınız iblislerin putlarından başka bir şey değildir. Hiçbir put tek gerçek tanrıya denk koşulamaz. Meğer ki Salome'nin Helen sıçanlarından olunmasın.''
''Tanrılar yoktur,'' dedi Kleon. ''Sadece vade ve kader vardır. Hiçbirine tapmam. Bu hiç şüphesiz onları kızdırıyordur. Şu İberyalı'nın da şimdiye dek hiç duymadığım bir tanrısı var. Adı öksürür gibi söyleniyor. Bir yılan kafası taşıyor ve evi, eğer doğru anladıysam Deniz. Hiç kuşku yok, bu Behemoth kitabı mukaddeste geçen büyük bir hayvan, suların canavarı, dedi Gershom hor gören bakışlarını Titül'e yönelterek. Zira o bir putperest. Ayrıca da çılgın, dedi hadım kayıtsızca ve öteye doğru baktı. Senin bitin yıllar uyanıyor. Yağmur ve sabah soğuğu geçip gitmişti. Yukarıda sıra sıra İtalyan tepeleri yükseliyordu güneşe doğru. Arkalarında kabarcıklardan bir duvar gibi parçalanıp zayıflayan yarı şeffaf bir tül bırakarak. Havada yağmurda ıslanan yeşil hayatın kokusu vardı. Ağaçların altından kalabalık bir halde sökün edip Gershom'un etrafına toplanan köreler doğu yönünü gözlemeye başladılar. Güneş tamamen yükselip de yuvarlak, parlak ve yepyeni bir altın sikke gibi ışıl ışıl tepenin yamacına kurulduğunda titreşen bitin yalılar vızıldar gibi monoton bir sesle Ormaz'da ilahiler okumaya başladılar. Dipnot, Ormaz Zerdüş tanrısı Ahura Mazda'nın Pehlevi dilindeki adı, Arapçası Hürmüz. Kolları tapındıklarını gösterir vaziyette yukarı kalkmıştı. Bir yandan da kutsal şarkılar dökülüyordu esneyen ağızlarından. İberyalı Titul yüzü koyun yere kapanmış bir köpek gibi uluyordu. Fakat Kleon, Gershom ve İonyalılar üç fersah ötedeki bir ateş topundan başka bir şey olmadığını bildikleri güneşe tapınmayı elbette düşünmüyorlardı. Kölelerden biri hala bir Frank inciri ağacının altında yatmaya devam ediyordu. Fakat artık uyanmış, bir yanda ibadet edenlere, öte yanda hiçbir şey yapmadan öylece duranlara bakıyordu. İbadet edenlerden biri dikkatini çekti. Emekleyerek ayağa kalktı ve ağır ağır Titül'ün arkasına yaklaştı. Hep koca bir aptaldın İberyalı. Tanrın da senin gibi kölenin teki ve yatağında yatmayı bile beceremiyor. Adam uykulu pes sesiyle ilahi bölen bir kahkaha patlattı. Sonra yüzünü hadım Kleon'a çevirdi. Bu Brandus'tan başkası değildi. Hikayesi kısaydı. Geçitte bir atın dizini sakatladım. Atla binicisi üzerime devrildi. Adamı boğazından yakalayıp atın altına yanıma çektim ve boğdum. Herifin gırtlağını cansız kalana dek ve ellerimin altındaki derisi soğuyana dek bırakmadım. Derken efendiler gelip kılıçlarıyla ölüleri dürttüler ve yaralıların gırtlaklarını kestiler. Bu arada ben ölü taklidi yapıyordum. Fakat bir gözümle de etrafta olup biteni izliyordum. Ay üzerimizde parlamaya başlamıştı artık. Petronius ve karısı geçidin yanı başındaydılar. Yanlarında ayakta duran başka iki kişi daha vardı. Petronia diz çökmüş, ellerini ovuşturarak meleyen bir kuzu gibi feryat ediyordu. Diğer iki efendi Petronius'a doğru haykırıyor ve ona yalvarıyorlardı. Lakin o domuz gibi hırıldıyor, ağzından tükürükler saçıyordu. Ardından koluyla Petronia'yı sardı ve bıçağını kadının kalbine soktu. Ölü atın ardına sinip saklandım ve daha fazlasını göremedim. Aşkla sıkı bir kadındı. O gece onu yatağa attığımda bunu anlamıştım. Fakat orospunun tekiydi. Kısa bir an düşüncelere daldı, bazı hatıralarla içi daralarak. İncitmek istememiştim onu o zaman. Yazık ki aptal herif iyi bir yatak arkadaşını öldürmüş oldu. O kızını da bağışlamaz eğer anlatırsa. Tanrılar, kız nasıl da kıvamında ve zarifti. Anadan doğma zarifti. Kadınların çocukları kaybolup gitmiş Batı adasında, dedi Titül kendinden geçerek. 6. Kısım. Öğle vakti Gershom ben Sanballat bitin yalılarını toparlayıp düzene soktu. Huysuzluk eden bir adamı kendi elleriyle öldürdü. Ardından güneye doğru yürüyüşe geçti. Korunaklı bir yer bulmayı ve oradan da denize ulaşıp kaçmayı hesap ediyordu. Kleon, Titül ve Brennus da onunla gittiler. Gün batana dek yürüdüler ve derken bir bataklığın yanı başında bir çarpışmanın bozguna uğramış artıklarıyla karşılaştılar. Binicili binicisiz atlar kuzeye doğru yeri gümbürdete gümbürdete akıyorlardı. Karanlığın hududunda kurtlar çoktan ulumaya başlamıştı. Efendilerin kaçak askerlerini gören Yahudi ekibiyle onların üzerine atıldı. Birçoğunu doğrayıp zırhlarını ve kılıçlarını ele geçirdiler. Ancak o zamandır ki bu unsurların ayaklanmalarını hala devam ettiren gladyatörlerle girdikleri göl savaşında bozguna uğrayıp kaçan adamlar olduklarını anladılar. Gladyatörlerin lideri Praetor, hukuki meselelere bakan üst düzey görevli, Claudius'un üzerine saldırmış, daha o ne olduğunu anlayamadan onun Roma'dan getirmiş olduğu yarım lejyonluk kuvveti darmadağın etmişti. Gershom grubuna kamp kurdurup şafak sökene kadar bekledi. Fakat gece boyu doğudan ve batıdan ve güneyden söylentilerin ve delice bir umudun bir araya getirdiği köleler gladyatörlerin kampına aktı da aktı. Gladyatörler 1. Kısım. Göl Savaşı'ndan bir yıl kadar önce Batiates'in Kapua'daki Ludus'una yani gladyatör okulu Ad Ludam yani gladyatör olsun diye haydutluk yaptığı için ölüme mahkum edilmiş Spartacus adlı bir Trakyalı getirilmişti. Başının yan tarafında bir kılıç darbesinin eseri büyük bir yarık uzanıyordu. Tek söz etmeden saatlerce sıraların orada oturur, gözleriyle metal şakırtıları arasında döne döne talim yapan savaşçı adamlara dalar giderdi. Genç ve sakallıydı, güçlü bir çeneye, sık kıvır kıvır saçlara doğru dimdik tırmanan bir yüze sahipti. Kalın dudaklı ağzının muntazam bir görüntüsü vardı, gözleri berrak ve griydi. Onu yürürken seyreden Battiates bir avcının adımlarını görüyordu onda. Haydutluk yaptığı barbar topraklardan başından geçenlere dair herhangi bir hikaye gelmemişti köleyle birlikte. Derken birden ipe sapa gelmez bir Ludus dedikodusu, haydutun kendisinin de bir şey hatırlamadığı, kılıç yarasının onun hafızasını yok ettiği söylentisi yayıldı okulda. Yara hızla iyileşti. Spartacus çevik ve güçlüydü. Gri gözlerinden soğukkanlılık ve sebat akıyordu. Elleri gladius'u yani kılıcı kavramayı çok çabuk öğrenmişti. Gladyatörlerin kullandığı o kötü şöhretli eğri kılıcı. Batiates onun mirmilyonelerle yani adlarını miğferlerine sorguç olarak taktıkları balıktan alan gladyatörler, ardından da bir retiarius'la yani ağ ve üç dişli mızrak kullanan gladyatör eşleştirdi ve iki türlü de denedi. Fakat Retiarius'un ağına yakalanan Trakyalı'yı bir çılgınlıktır aldı. Tahta kılıcını elinden bırakıp yakaladığı asmının boğazını sıkmaya başladı. Lanistae yani gladyatör eğitmeni yetişmese az kalsın öldürüyordu adamı. Nefesi kesilmiş adamın bedenini şaşkın bakışlar önünde yere savurdu. Batiates gülümsedi. Eğitildiği takdirde bu köle Roma arenasında iyi para getirirdi. Zor bir zamandı ve vergiler ağırdı. Batiates Ludus'taki adamlarını ayırdığı tayında kısıntıya gitti. Mısır'a değil ete alışkın gladyatörler homurdanmaya başladılar ve Lanistae'nin haykırışlarını aldırmaksızın güneşin altında şekerleme yapmaya koyuldular. Batiates'in kocaman tel kamçılı adamları vardı ve gladyatörler tekrar çalışmaya dönmek zorunda bırakıldılar. Onları izleyen Batiates her birinin getireceği kazancı hesap ediyor ve akşama odasına çekildiğinde de El Pinice'nin kollarında hayat buluyordu. Bu 16 yaşında Grek bir köleydi ve 4 yıldır Batiates'e metreslik yapıyordu. Ergastulum platformunda beyaza boyalı ayaklarıyla çırılçıplak dikilirken onu satışa çıkaran patronunun iddia ettiğine göre Atina doğumluydu. Bir kadına ihtiyacı olan Batiates içine ateş düşmüş gibi hırıldamaya başlamış fakat yine de onun bakire olup olmadığını sormuştu. Bu konuda teminat verilmesi üzerine kızı satın almış ve doğru yatağına götürmüştü. Batiates'in köleleri o gece tüm Ludus'u boydan boya çınlatan sesler işittiler. Fakat sabah olunca kızcağız bir yatak kölesinin yerini öğrendi. İzleyen aylarda fil dişi derisi, koyu kızıl saçları ve burnunun üzerinde çaprazlama, uyumla bir araya gelen koyu renk kaşlarıyla sessiz ve uysal bir köle olup çıktı. Uyanık olduğu bir gece yarısı gladyatörlerin kulübelerinden gelen homurtuları işitti ve uyumakta olan Batiates'e bakarken bir korku tanrısı yüreğini paramparça etti. Kış geldi geçti, yiyecek sorunu daha da kötüleşti. Artık galeyan noktasına gelen gladyatörler Batiates göründüğünde yarı evcil hayvanlar gibi hırlıyorlardı. Fakat o bahar satışlarını bekleyerek sabırla onları elinde tutuyordu. El Pinice gladyatörleri mutfaktan getirdiği artıklarla besliyordu ve bir gece karanlıkta kulübelerin arasından düşe kalka ilerlerken kendini zincirli Trakyalı'nın yanı başında buldu. Gladyatör onunla aksak bir Latince ile konuştu. ''Adın ne?'' ''El Pinice ve seninki de Spartacus.'' Kız bir elini onun başına koydu. Spartacus da zincirli elini onun omzuna koydu. Kız onun aniden atılan vahşi pençesinde titredi. ''Aşıklar.'' Kız onun yatağında hazzı buldu, ızdırabı değil. Genç adam da onda gözlerindeki o karanlık kasveti silen bir şeyler buldu. Birlikte uzanırken etraflarındaki gladyatörlerin sabırsız omurtaları arasında isyanı planladılar. Elpiniçe bir gece karanlıkta anahtarları getirip zincirleri açtı. Gladyatörler haykırarak mutfaklara daldılar ve aç karınlarını doyurup ellerine de silah niyetine şişler aldılar. Uyanan Batiates, Laniaste'yi çağırdı ve şafak söktü sökmek üzereyken ümitsiz bir kavga patladı. Trakyalı gladyatörlere liderlik ediyor, Elpiniçe ise kulübelerin arasına çökmüş olup biteni seyrediyordu. Derken Lanista'ya daha fazla tutunamadı ve kaçtı ve gladyatörler ellerindeki şişleri attılar ve bırakılan silahları aldılar. Yeniden eğitim görmek üzere geri gönderilmiş, hurmadalı nişanlara sahip bir Cermen, Retiarius olan Gannicus kendini lider olarak ilan etmeye kalktı. Fakat gladyatörler Trakyalı Spartacus'un adına haykırıp kendilerini onun kumandası altına soktular. Batiates Capua'yı ayağa kaldırana kadar Lanistae'nin silahlarını kuşanan Elpiniçe kadını da ortalarına alan gladyatörler Trakyalı haydutun liderlik ettiği küçük bir grup halinde kenti yürüyerek terk ettiler. İkinci kısım. Göl savaşını takip eden sabah uyandığında Spartacus'un yanı başında büzülmüş, bütün bu yaşananları düşünüyordu yeniden. Bunlar artık çok uzakta kalmış bir öyküden sahneler gibi geliyordu ona. Onlarla bugün arasında Vezüv'ün kraterinde açık havada korunaksız geçen ilk çılgın günler vardı. O zaman üzerlerine bir velites yani piyade bölüğü gönderilmiş, bozguna uğramış, ardından gönderilen 5 lejyon bölüğü de aynı akıbetten kurtulamamıştı. Onlarla bugün arasında Spartacus'un ruhunu kim bilir hangi tanrı ya da iblis ele geçirmiş vaziyette arkadaşlarının teslim olmalarını engellemek için büyük mücadele verdiği korkunç açlık günleri vardı. Onlarla bugün arasında uykuda bir köy ve el konacak yiyecek bulmak için lav kayalarının oluşturduğu korkunç uçurumlardan geceliğin iplerle ürkütücü inişler vardı. Onlarla bugün arasında Capua civarındaki kölelerin ayaklanarak onlara katılması ve Claudius'un komutasındaki yarım lejyon askeri imha etmeleri vardı. Kampa tan vaktinin sükuneti hakimdi. Dizlerinin üzerinde doğrulan Elpiniçe'nin gözleri gladyatörün yüzüne dalmıştı. Genç adam gece boyu rahatsız bir biçimde dönüp durmuş, üzerindeki örtüyü fırlatıp atmıştı. Artık o büyük yara koyu bronz ciltteki belli belirsiz kara bir izden fazla bir şey değildi. Başa, çeneye ve göğse kıvır kıvır dökülen maviye çalar siyah metalik saçlar. Uykudaki yüzden müthiş bir sadelik yansıyordu. Öyle ki Elpiniçe çocukken Atina'da gördüğü taştan kocaman yüzleri anımsadı. Ürperdi ve örtüyü üzerine çekti ve çadırın açık kapısından sökmekte olan şafağı izledi. Bu Claudius'un çadırıydı. Göl savaşında çok sayıda başka malzemeyle birlikte o da ele geçirilmiş ve bütün gece Trakyalı bir gladyatörle Adinalı bir kadın köleye, köle ordusunun liderlerine korunaklık etmişti. Geriye kalanlara gelince köleler kendilerini zeminin ve çimenlerin korumasına fırlatıp uyumuş ya da Romalı ölülerden soydukları elbiselerin arasına dertop olup kıvrılmışlar ve kendilerini rüzgarda salınan saz kümelerinin himayesine terk etmişlerdi. Fakat Gannicus hurma dalı nişanları bulunan ve Spartacus'un altındaki Strategos yani komutan olarak seçilen Cermen Retiarius Trakyalı'nınkine benzeyen deriden bir çadır kurmuştu. Üçüncü Strategos olan Galyalı Castus ise kampta devriye gezme sorumluluğunu üstlenmişti. Roma ünvan ve rütbelerinden nefret eden gladyatörler liderlerini Grek ordularında olduğu gibi Strategoi, Strategos'un çoğulu olarak adlandırmışlardı ve onların her birini her gün yeniden seçiyorlardı. Sabahı ve geleceği seyreden kız önlerinde onları bekleyen belaları görüyordu. Ta ki efendiler lejyonlarıyla gelip isyanı çarmıhla taşlandırana kadar. Bu son kaçınılmazdı. Claudius şans eseri mağlup edilse de şimdiye dek hiçbir ordu lejyonlara karşı koyamamıştı. O veya bir başkası dönüp tekrar gelecekti ve köle ordusu dağlara ya da denize ulaşmak üzere ufak gruplar halinde dağılmazsa. Elpiniçe döndü. Aniden kölelerin kampının dış tarafında başlayan bir hareketlenmeyle birlikte bir bucina, boru kükredi. Ardından yaklaşan telaşlı ayakların patırtısı duyuldu. Strategos! Üçüncü kısım. Trakya zırhının tokalarını hızla takan Spartacus borunun çalınmasının üzerinden bir dakika bile geçmeden kampın orta yerine ulaştı. Castus ve Gannicus ona doğru koştular. Cermen bir kurt gibi sırıtıyordu.
Yaklaşık 2000 kişiler, bir çoban öyle söyledi. Bak alemlerinin parıltısı buradan görünüyor. Koyak ana gövdeyi gizliyor hala.
Trakyalı haydut baktı ve silahlardan yansıyan sabah pırıltısını gördü. Arkaları bataklık olduğundan savaşa tutuşmak için kötü bir yerdeydiler. Sonra gülümsedi. Çarpışma marpışma olmayacaktı. Karanlık delici gözlerini Gannicus'a çevirdi. Dövüşmeyeceğiz.
Retiarius gri gözlü, kızıl saçlı, sağlam çeneli ve Batiates'in okulundan kaçalı beri sakalını kesmemiş olan Töton, yani Cermen, bir küfür savurdu. Alnında çaprazlamasına, damarlarına hücum eden kanın kızıl işareti belirmişti.
''Koca göbekli Baltık tanrılar adına korkuyor musun, yoksa teslim mi olacaksın?''
''O tanrılar adına bile olmaz bu. Baksana, bunlar çelik zırh kuşanmış bir grup köle.'' Hepsi tekrar dönüp baktılar. Gerçekten de öyleydi. Grup kalkanlarını savura savura langır lungur yürüyerek geliyordu. Kızıl o Töton suratından geri dönmedi ama Castus kahkahayı bastı.
Hala arenada olduğumuzu sanıyoruz. Amma da Strategos'uz.
Gannicus'un huysuzluğu geri gelmişti.
Strategos mu? Biz hem de Strategoi değil miyiz?
Castus sakindi. Öyleyiz, ayrıca aptalız da. Sen veya ben Strategos gibi mi davrandık Gannicus? Biz şimdiye kadar bu 2000 köleye çoktan saldırmıştık ki aslında sayıları da 300 civarında görünüyor.
Bir miktar doğulu sıçan daha diye homurdandı Gannicus, elleri belinde gelenleri hor görüyle incelerken. Zira bu doğulu adamlara pek inancı yoktu. Gershon ben Sanballat'ın ekibi kampa girdi ve etrafa bakınmaya başladılar. Gladyatörlerle yandaşlarının silahlarına uzandıkları, Bitinyalıların gözlerinden kuşkucu, yarı öfkeli, yarı düşmanca bakışların yansıdığı kısa bir sessizlik oldu. Gelen gruptaki adamlardan biri bir atın üzerindeydi. Bu İberyalı Titül'dü. Eliyle üç Strategos'u işaret etti.
''Şu, ortadaki Gladius'lu adam. Reis o, müthişti.''
''Kaybolup gitmiş Batı adasındaki orduların reisleri,'' dedi Kleon hızla.
''Olabilir. Fakat onlar yine de Yehova'ya kurban adamayı ihmal ettiler. Yoksa Kokok muydu?''
Sonra Gershom'a döndü. ''Bana öyle geldi ki bu gladyatörler bizi dosttan ziyade köle gibi karşıladılar.'' Gladyatörler ve göl savaşından önce ayaklanmaya kattıkları adamlar sırıtarak Bitinyalıların etrafını sardılar. Adamın biri, bir Galyalı,
''Bunlar ufak tefek adamlar,'' dedi, ''ama yiğitler.''
Bu bir aşçıydı. Efendileri doğrayacak, tencereye dolduracak onları.
Göğsüne kadar inmiş saçlarının rengi kirden matlaşmış bir Trakyalı, ateş püsküren gözlerle baktı ve yere tükürdü. O arenada dövüşen bir Retiarius'tu ve bu bakışlarla birçok zafer kazanmıştı.
''Sirk maymunları, lanet olsun! Ayaklanmaya maymunlar da mı katılıyor?''
Dişlerini göstere göstere sırıtan bir Galyalı grubun etrafında dolanıyor, dalga geçerek onları inceliyordu. Fakat birden Latince'yi unutup Galya dilinde aykırarak, uzun boylu, koca ayaklı, saçlarının renginden başı alev almış gibi görünen ve lekeler içinde bir kadın elbisesi giyen bir adamı yakaladı. Brennus'a yönelik bu saldırı üzerine Titul hırladı ve bıçağını çekerek atından aşağı atladı. Sonra öylece kala kaldı ve ağzından bir şaşkınlık mırıltısı döküldü. Zira Brennus ile Galyalı göğüs göğüse kucaklaşmış, hem gözyaşı döküyor hem gülüyorlardı. Onlar Güney Galya'da aynı kazıklar üzerindeki köyde uyurken yakalanmış, aynı saldırıda köle olmuş, güneye, Roma'ya doğru yola çıkarıldıklarında birlikte son kez aynı pes bizon sesini duymuşlardı. Onlar ikiz kardeştiler. Kardeşlerin buluşma manzarası karşısında gladyatörlerin düşmanca duyguları silindi gitti. Kahkahalar ve eşek şakalarıyla Bitinyalıları kucakladılar. Onları yerlerde yuvarladılar veya yüksek sesle zırlayarak yalandan sevinç gözyaşları döktüler. Bitinyalılar sırıttılar ve kendilerini onlara teslim ettiler. Ağızlarından durmamacasına anlaşılmaz sözcükler dökülerek. Titul bıçağını kınına soktu. Gershon ben Sanballat sakalını çekiştire çekiştire kargaşanın arasından kendine yol açarak ilerledi ve orta yerdeki tümseyin eteğinde durup üç putperest Strategos'un yüzlerini inceledi. Bir arena ordinaryüsü, yani düzenli sıradan ortalama tipik olan ve Spartacus'un aşığı olduğu söylenen Galyalı'nın Castus'un çehresine baktı. Zalimlikten uzak, ne zaman ne yapacağı belirsiz genç bir surat.
''Ve Yahudi, lider değil diye fikir yürüttü. Sonra Gannicus'a döndü. Boğa gibi ve cesur bir adam. Ne yazık ki Kudüs'te değil. Salome boğalara düşkündür. Sonra kaşları çatıldı. Zira bu tür bir düşkünlüğü onaylamıyordu. Gladyatörlerin iki strategosu tetikte gözlerle bakıyorlardı. Bir hainliğe her an hazır adamlar gibi. Ancak üçüncü adam onu kasvetli ve boş gözlerle tepeden tırnağa süzdü. Rüyada sarhoş ya da kafayı yemiş bir köle miydi neydi? Yahudi savaşçı da bu yüzü daha önce gördüğü yolunda tuhaf bir kanaat hasıl olmuştu ve bu kanaatle içinde hafif bir umut da uyanmıştı. Diğer ikisini aldırmadan ortadaki strategosa selam verdi. ''Ben Gershon ben Sanballat'ım, bir Yahudiyim. Zayıf Krasus'un kölelerinden biriydim. Bu köleleri size katılmak üzere getirdim, eğer onları kabul ederseniz.'' Kaşlarını sinirle çattı. ''Yehova şahittir ki siz olmazsanız ilk atlı grubu paramparça eder bizi.'' ''Hoş geldiniz Gershon, ben Spartaküs'üm, bir haydut. Bunlar da gladyatörlerin generalleri, Castus ile Gannicus.'' Gershon zayıf kahverengi parmaklarıyla kıvırcık sakalını taradı. ''İsterlerse cehennem ordusunun generalleri olsunlar. Ben buraya kadar getirdiğim Bitinyalıların liderliğini sana teslim ediyorum. Son derece değerli adamlar oldukları kuşkusuz bu ikisine değil.'' Öfke yangını boydan boya tekrar sardı Gannicus'un suratını. Fakat Castus güldü. ''Böylece zeki bir adam olduğunu da ortaya koymuş oldun. Biz ikimiz senin ekibini efendilerin askerleriyle karıştırdık ve neredeyse üzerinize saldırıyorduk. Fakat o, Spartaküs bizi durdurdu. Daha şimdiden ona bir hayat borçlusun, Bitinyalı.'' ''Ben Bitinyalı değilim,'' dedi Gershon ben Sanballat. ''Bir Yahudiyim.'' Castus önemsemedi. ''Bir Grek halkı mı?'' Yahudi soylusunun yüzü geri gelen o eski Hasidim öfkesiyle kırmızıya kesti. ''Benim atalarım tek gerçek tanrıya ibadet ederken Grekler daha kökenleri olan balçığın içine debelenip duruyorlardı.'' Dev Trakyalı yarı uyanmış bir çocuğun saflık akan gözleriyle baktı. Castus omzunu silkti. Gannicus ise kaba bir dille dalga geçti. ''Roma'da senin halkından söz edildiğini duymuştum. Tanrı yerine ticarete, tefeciliğe ve metal üzerindeki bir ahmak kafasına tapınıyorlar.'' Trakyalı konuşmaya başladı. ''Yiyeceğimiz az ve bu bataklık kıyısında tuzağa düşebiliriz. Elpinice bir başka preatörün üzerimize yürüyebileceğini düşünüyor. Bitinyalılarına kamp kurdur. Gershon, ama hareket etmeye de hazır olun. İlkin bu putperest domuzun hakkından geleceğim.'' Spartaküs karanlık boş bakışlarını ona dikti. ''Bitinyalılarına kamp kurdur.'' Yahudi bir an için bu bakışlara karşılık verdi, sonra tekrar selam verip itaat etti.